Ayrım 17.
Ormanlardan geçerek devriyelerden kurtulabildi. Ama ayılardan, sırtlanlardan ve orayı mesken edinmiş eşkıyalardan kaçabilir miydi? Su boldu ama yiyecek bulması çok güçtü. Kısmetinde varsa bir seyyar satıcıya tuzak kurar ve onun yerini alırdı. Durum pek parlak değildi ama hiçbir şey onun Hattuşaş'a ulaşmasını ve Hitit ordusunun gerçek gücünü keşfetmesini engelleyemezdi. 40. Urhi Teşup, savaş arabaları birliklerinin eğitimini yönetmek için bütün gününü at sırtında geçirdikten sonra soğuk suyla yıkandı. Giderek daha hızlandırılan eğitim iyi sonuçlar veriyordu. Ama ordunun düzeyi imparatorun oğlunu henüz tam memnun etmiyordu. Hitit ordusu Mısır birliklerine en küçük bir şans tanımamalı ve saldırının hiçbir aşamasında tereddüte yer vermemeliydi. Rüzgarın önünde kurulanırken emir subayı Hattuşaş'tan gelen bir tüccarın ordu komutanıyla görüşmek istediğini bildirdi. Urhi Teşup sabırlı olsun dedi. Yarın güneş doğduğunda onu kabul ederim. Tüccarlar itaat etmek için yaratılmışlardır. Nasıl bir adam bu? Yüzüne bakarsanız önemli bir adama benziyor. Gene de sabredecek. Uyuması için rahat edemeyeceği bir çadır verin. Şikayet ederse bırakın sızlansın dursun. Hattuşil ile muhafız kıtası dört nala at koşturmuşlardı. İmparatorun kardeşi nezlesini ve ateşini umursamadan tek bir şeye kafasını takmıştı. Telafisi mümkün olmayan bir durumla karşılaşmadan General Urhi Teşup'un karargahına ulaşmalıydı. Gecenin ortasında ordugah uzaktan göründüğünde her taraf sakindi. Hattuşil nöbetçilere kendini tanıttı. Nöbetçiler tahta kapıyı açtılar. Güvenlikten sorumlu subay önden giderek imparatorun kardeşini Urhi Teşup'un çadırına götürdü. General asık suratlı uyandı. Hattuşil'i görmek hiç hoşuna gitmemişti. Bu beklenmedik ziyaretin nedeni nedir? Senin hayatın. Ne demek oluyor bu? Sana karşı gizlice komplo kuruldu. Seni öldürmek istiyorlar. Ciddi misin? Yorucu bir yolculuktan yeni döndüm. Ateşim var. Dinlenmekten başka istediğim bir şey yok. Bu kadar ciddi olmasaydı böylesine hızlı at süreceğime inanır mısın? Kim beni öldürmek istiyor? Tüccarlarla ilişkilerimi bilirsin. Ben yokken temsilcilerden biri karıma, Mısır'a karşı girişeceğin savaşı önleyip çıkarlarını korumak isteyen bir çılgının seni öldürmeye karar verdiğini söylemiş. Adı ne? Bilmiyorum. Ama hiç vakit kaybetmeden gelip sana haber vermeyi uygun buldum. Senin de savaşa karşı olduğunu sanıyordum. Yanılıyorsun Urhi Teşup. Savaş bana zorunlu görünüyor. Senin zaferin sayesinde imparatorluğumuz daha da genişleyecek. Şayet imparator seni ordunun başına geçirdiyse bu senin savaş yeteneğin ve komutanlık niteliklerin nedeniyledir. Hattuşil'in nutku Urhi Teşup'u şaşırtsa da kuşkusunu dağıtmadı. İmparatorun kardeşinin dal kavukluk sanatında çok başarılı olduğu kesindi. Birden aklına bir tüccarın görüşme isteğinde bulunduğu geldi. Şayet Urhi Teşup onu hemen kabul etseydi belki de şu anda hayatta olmayacaktı. Gerçeği öğrenmenin ve Hattuşil'in ciddi olup olmadığını anlamanın çok basit bir yolu vardı. Tüccar uykusuz bir gece geçirmişti. Sürekli olarak yapacağı şeyi düşünmüştü. Hançerini bağırmasını önlemek için Urhi Teşup'un gırtlağına saplayacak, hiçbir şey olmamış gibi sakin adımlarla çadırdan çıkacak, atına binecek, tırısla ordugâhtan çıkacaktı. Sonra dört nala küçük bir ormana gidecek, sakladığı ikinci bir ata geçecekti. Göze aldığı tehlike küçümsenecek gibi değildi. Ama Urhi Teşup'tan nefret ediyordu. Bir yıl önce bu acımasız savaşçının yaptırdığı saçma bir tatbikat sırasında aşırı zorlanmadan ölen 20 genç arasında onun da iki oğlu vardı. Putuhepa bu suikast planını öğütlediği zaman tüccar pek sevinmişti. Hattuşil'in karısının ona vaat ettiği servetin hiç önemi yoktu. Yakalanıp öldürülse bile oğullarının öcünü almış bir canavarı ortadan kaldırmış olacaktı. Sabah olunca emir subayı tüccarı almaya geldi ve onu komutanın çadırına götürdü. Suikastçı heyecanına hakim olmak, imparatoru tahtından indirip oğlunun tahta geçmesi için yardım etmek isteyen hayali dostlarından söz etmek zorundaydı. Emir subayı tüccarın üstünü aradı ama hiçbir şey bulamadı. Tüccar iki tarafı keskin, kısa hançeri, soğuk mevsimlerde Hititlerin başlarına taktıkları yumuşak yün beresinin altına saklamıştı. Girin, general sizi bekliyor. Ziyaretçisine sırtını dönen Urhi Teşup bir haritanın üzerine eğilmişti. Beni kabul ettiğiniz için sağ olun generalim. Kısa kes. Tüccarlar ikiye bölündü. Bir kısmı savaş istiyor, ötekiler istemiyor. Ben Mısır'ın fethedilmesini isteyenlerden yanayım. Devam et. Bundan iyi fırsat olamazdı. Urhi Teşup yüzünü dönmüyor, haritanın üzerine daireler çizmeyi sürdürüyordu. Tüccar beresini çıkardı. Küçük hançerin kabzasını kavradı ve konuşmasını kesmeden generale yaklaştı. Ben ve dostlarım imparatorun bizi umduğumuz zafere götüremeyeceği kanısına vardık. Buna karşılık siz muhteşem bir savaşçı ve geber. Oğullarımı öldürdüğün için geber. Tüccarın vurduğu anda general döndü. O da sol elinde bir hançerin kabzasını tutuyordu. Tüccarın hançeri kurbanının boynuna girmişti. Generalin hançeri de saldırganın kalbine saplandı. İkisi de kolları bacakları birbirine dolanarak cansız yere yıkıldılar. Gerçek Urhiteşup çadırının örtüsünü kaldırdı. Gerçeği ortaya çıkarmak için boyu boyuna uygun bir eri feda etmek zorunda kalmıştı. Aptal er tüccarı öldürerek kötü bir iş yapmıştı. General onu sorguya çekmek isterdi ama gördükleri Hattuşil'in yalan söylemediğini anlaması için yeterliydi. Gerçekçi ve ihtiyatlı bir adam olan imparatorun kardeşi, geleceğin haddisinin efendisi olacak muzaffer bir generalin nankör olamayacağını umarak onun bayrağı altına giriyordu. Hattuşil yanılıyordu. Ayşe ne bir tüccarı ne de bir yolcuyu soymak zorunda kaldı. Çünkü işine çok daha fazla yarayacak birini buldu. 20 yaşlarında dul, genç, fakir bir kadın. Kocası Kadeş'teki askerlik hizmeti sırasında taşkın halindeki Asi Irmağı'nı geçerken kaza geçirip ölmüştü. Çocuğu olmayan genç kadın yalnız kaldıktan sonra çorak ve verimsiz toprağa tek başına işlemek zorunda kalmıştı. Aşağı onun çiftliğinin kapısına yorgunluktan bitkin bir halde çöktü. Haydutların kendisini soyduğunu ve dikenli çalıların arasından zorlukla kaçmayı başardığını anlattı. Çok zor durumda olduğu için kadından kendisini hiç olmazsa bir gece konuk etmesini rica etmişti. Aşağı ocağın içine yerleştirilmiş toprak kapta satılmış ılık suyla yıkanırken köylü kadının bu yabancıya karşı hissettiği duygular birden değişti. Önceleri ondan çekinirken artık bu soyluluğu her halinden belli olan adamın vücudunu okşama arzusunu duyuyordu. Birçok aydan beri aşktan yoksun olduğu için aceleyle soyundu. Vücudu oldukça gelişmiş köylü kadın kollarını aşağının boynuna doladı. Memelerini sırtına dayadı. Mısırlı karşı çıkmadı. Sevgililer 2 gün boyunca çiftlikten çıkmadılar. Köylü kadın deneyimli değildi ama ateşli ve cömertti. O aşağının uzun süre unutamayacağı az rastlanır metreslerden biri olabilirdi. Dışarıda yağmur yağıyordu. Aşağı ile kadın ocağın yanında çıplaktılar. Diplomatın eli memnun olmanın verdiği rahatlıkla inler gibi ses çıkaran kadının vücudunda dolanıyordu. Gerçekten kimsin sen? Söyledim ya, soyulmuş ve batmış bir tüccarım. Sana inanmıyorum. Neden? Çünkü sen çok kibar ve zarifsin. Hareketlerin ve konuşman bir tüccarınkine benzemiyor. Aşağı bu dersi unutmamak üzere hafızasına kazıdı. Memphis Üniversitesi'nde ve Dışişleri Bakanlığı'nın bürolarında geçen yıllar onun üzerinde silinmez izler bırakmışa benziyordu. Sen Hititli değilsin çünkü kaba değilsin. Seviştiğin zaman karşındaki kadını da düşünüyorsun. Kocam yalnız kendi zevkini düşünürdü. Sen kimsin? Sırrımı saklayacağına dair söz verir misin? Fırtına tanrısı adına yemin ederim. Köylü kadının gözleri heyecandan parlıyordu. Anlatması çok zor. Bana güven. Sana olan sevgimi göstermedin mi? Aşağı kadının meme uçlarını öptü. Ben Suriyeli, soylu bir ailenin oğluyum. Hitit ordusuna girmeyi düşünüyorum. Ama babam askeri eğitimin çok sert olması nedeniyle bunu yasakladı. Ben de evden kaçtım ve haddi tek başıma yanıma muhafız almadan keşfetmeyi ve askere alınmadan önce yeteneğimi kanıtlamayı istedim. Çılgınlık bu. Askerler kan dökücü hayvan gibi adamlardır. Mısırlılara karşı savaşmak istiyorum. Harekete geçmezsem topraklarımız elimizden alacaklar ve bütün malımıza mülkümüze el koyacaklar. Kadın başını aşağının göğsüne dayadı. Savaştan nefret ediyorum. Sence savaş kaçınılmaz mı? Herkes savaşın olacağına inanıyor. Askerlerin nerede eğitim yaptıklarını biliyor musun? Bu bir sırdır. Buralardan hiç askeri birlik geçti mi? Hayır, burası ücra bir yerdir. Benimle Hattuşaş'a gelir misin? Ben, başkenti. Oraya hiç gitmedim. Bu iyi bir fırsat. Orada yüksek rütbeli subaylarla görüşüp askere yazılabilirim. Vazgeç, yalvarırım. Ölüm bu kadar çekici mi? Eğer harekete geçmezsem eyaletimiz yakılıp yıkılacak. Kötüyle savaşmak gerekir ve kötü olan da Mısır'dır. Başkent çok uzakta. Yandaki sundurmada pişmiş topraktan yapılmış çok sayıda çanak çömlek gördüm. Onları kocan mı yaptı? Kocam zorla askere götürülmeden önce çömlekçiydi. Onları satar Hattuşaş'a yerleşiriz. Dediklerine göre unutulmaz bir kentmiş. Yatarla. Şimdi kış, toprak dinlenir. Yarın yola çıkarız. Kadın ocağın yanına uzandı ve sevgilisini kucaklamak için kollarını uzattı. 41. Ülkedeki en eski yaşam evi olan Heliopolis yaşam evinde günlük işler aksatılmadan yapılıyordu. Dinsel tören görevlileri Osiris'in sırlarının kutlanacağı tören sırasında kullanılacak olan metinleri gözden geçiriyor, devlet büyücüleri kötü yazgıyı ve tehlikeli güçleri önlemek için çalışıyor, müneccimler gelecek aylar için tahminlerini geliştiriyor, hekimlik görevi yapan bakıcılar ise sıvı ilaçları hazırlıyordu. Alışılmamış bir ayrıntı dikkati çekiyordu. Piramitlerin metinlerinin ilk kopyasının ve Firavun'un kendini yenilemesiyle ilgili ayin kitabının da aralarında bulunduğu binlerce papirüsü barındıran kitaplık ertesi güne kadar kapatılmıştı. O gün kitaplık ayrıcalığı olan bir okuyucuyu yani Ramses'i ağırlıyordu. Oraya gece gelen hükümdar duvarları taştan yapılmış, dolapları Mısır biliminin görünen ve görünmeyen hakkında sunduğu önemli bilgileri koruyan kitaplığa kapanmıştı. Ramses Neferteri'nin sağlık durumu nedeniyle arşivleri inceleme zorunluluğunu hissetmişti. Büyük kraliçe sararıp soluyordu. Ne sarayın doktoru ne de Siteo hastalığının nedenini anlayabilmişlerdi. Ana kraliçe endişe verici bir teşhiste bulunmuştu. Bu karanlık güçlerin saldırısıydı ve tıbbın alışılmış ilaçları yeterli olamazdı. Bu nedenle kral kendisinden önceki hükümdarların yaptığı gibi arşivleri dikkatli inceliyordu. 10 saatlik bir araştırmanın sonunda bir çözüm sezenler gibi oldu ve hemen Pi Ramses'e gitmek üzere yola çıktı. Nefertari, Mısır'ın bütün tapınaklarından gelen dokumacı kadınların toplantısına başkanlık etmiş ve dinsel tören kıyafetlerinin Nil Irmağı'nın yeniden yükselmesine kadar bitirilmeleri için gerekli talimatları vermişti. Kraliçe tanrılara kırmızı, beyaz, yeşil ve mavi kumaş şeritleri sundu ve iki rahibinin yardımıyla tapınaktan çıktı. Hamalların taşıdığı koltuğa güçlük ulaşabildi ve saraya götürüldü. Doktor Pariyamaku koşarak kraliçenin başucuna geldi ve her geçen gün daha da artan rahatsız edici yorgunluğunu gidereceğine pek umut bağlamadığı canlılık verici bir şurubu içirdi. Ramses karısının odasına girdiği zaman doktor sessizce çekildi. Ramses Nefertari'nin alnını ve ellerini öptü. Nefertari zorlukla konuştu. Çok yorgunum. Resmi programını hafiflet biraz. Bu geçici bir yorgunluk değil. Canımın çekildiğini, giderek incelen bir su sızıntısı gibi akıp gittiğini hissediyorum. Tuya normal bir hastalığın söz konusu olmadığını düşünüyor. Haklı. Karanlıkların içinden birisi bize saldırıyor. Şalım. Çok sevdiğim şalım. Büyücünün biri onu bana karşı kullanıyor. Ben de bu konuya vardım. Ve Seramana'ya suçlunun kim olduğunu bulması için her türlü çareye başvurmasını istedim. Acele etsin Ramses, acele etsin. Mücadele etmek için başka yöntemlerimiz de var Nefertari. Ama yarından tezi yok, Pi Ramses'i terk etmek zorundayız. Beni nereye götüreceksin? Görünmez düşmanımıza karşı korunacağımız bir yere. Ramses, Ameni ile baş başa uzun saatler geçirdi. Firavun'un özel sekreteri ve sandalet taşıyıcısı, devlet işlerinin tıkırında gittiğini, önemli bir olay olmadığını bildirdi. Hükümdarın uzun süre saraydan ayrı kalması onu hep endişelendirirdi. Bu yüzden Ameni, ülkenin huzurunu tehdit edebilecek bir aksaklığa meydan vermemek için hiçbir şeyi ihmal etmeyeceğine dair söz verdi. Ramses, Ameni'nin her dosyayı büyük bir dikkat izleme ve önemli bilgileri belli bir sıraya göre düzenleme alışkanlığına sahip olduğunu bir kez daha gördü. Kral çok sayıda karar aldı ve Ameni'ye bakanlar aracılığıyla bu kararları uygulatması görevini verdi. Seramana'ya gelince, ona eski görevlerine devam etmesi ve Pi Ramses kışlalarındaki seçkin birliklerin eğitimini denetlemesi talimatını verdi. Hükümdar, annesi Tuya'nın düşüncelere dalarak gezinmekten çok hoşlandığı bahçesinde ona eşlik etti. Omuzlarında bir pelerin olan ana kraliçenin kulaklarında lotus biçiminde küpeler, boynunda ciddi yüzünü yumuşatan ametist bir kolye vardı. Anne, Nefertari ile birlikte güneye gidiyorum. Burada çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Haklısın. Karanlıklarda gizlenen şeytanın yaptıklarını yok edemeyeceğimiz sürece yapılacak en iyi şey kraliçeyi buradan uzaklaştırmaktır. Krallığa göz kulak ol. Olağanüstü bir durum olursa Ameni emirlerini yerine getirecektir. Savaş tehlikesi geçerliliğini sürdürüyor mu? Şimdilik her şey sakin, hem de çok sakin. Hititler hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Muvattalis anlamdan yoksun protokol mektupları yazmaktan hoşlanıyor. Bu mektuplar ülkelerindeki olası bir iç kargaşadan kaynaklanıyor olamaz mı? Muvattalis iktidara gelmeden önce birçok muhalifini eledi. Azıkinler sönmemiştir. Ramses, böyle bir ihtimal savaş olasılığını artırır dedi. Geçimsizliklere son vermek, ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için savaştan daha etkin ne olabilir? Bu durumda Hititler büyük çapta bir saldırıya hazırlanıyorlar. Umarım yanılıyoruzdur. Belki de Muvattalis çarpışmalardan ve dökülen kandan yorulmuştur. Mısırlı gibi düşünme oğlum. Mutluluk, huzur ve barış Hititler için bir değer taşımaz. Şayet imparator fetihleri ve yayılmayı övmezse tahtından olur. Ben yokken Hititler saldıracak olursa orduya sefer emri vermek için dönmemi bekleme. Tuya'nın biçimli küçük çenesi kasıldı. Hiçbir Hititli delta sınırını aşamayacak. Anne diye anılan Tanrıça Mut'un tapınağında, kadın vücutlu ve dişi aslan olarak simgelenen Tanrıça Sekmet'in heykelleri yer alıyordu. Bunlardan 365'i her biri yılın bir günü için kullanılmak üzere sabah ayinlerine ayrılmıştı. Bir diğer 365 heykel ise akşam ayinleri içindi. Krallığın bütün hekimleri kraliçenin hastalığının ve tedavisinin sırlarını aramak için bu tapınağa geliyorlardı. Nefertari dişi aslanın öldürücü öfkesini yaratıcı güce dönüştüren duayı okudu. Böylece kontrol altına alınan yıkıcı güçten yaşamını oluşturan üyelere egemen olma yeteneği kazanılıyordu. Sekmet'in yedi rahibi kraliçenin ruhuyla düşünce ve duygu ortaklığı kurdu. Korkunç tanrıçaya sunulan kraliçenin ruhu küçük tapınağın karanlığında ışıklar saçıyordu. Baş rahibe sert ve parlak diorit taşından yontulmuş dişi aslan figürünün başına su döktü. Su tanrıçanın bütün gövdesinden aşağı aktı ve bir yardımcı tarafından bir kupa içinde toplandı. Nefertari şifalı su içti. Sekmet'in büyüsünü içine çekti. Bu büyünün müthiş enerjisi damarlarının içine yerleşmiş olan ölümcül illete karşı koyması için ona yardım edecekti. Bu işlemden sonra kraliçe, kadın vücutlu dişi aslanla birlikte bir gün bir gece sessizlik ve karanlıklar içinde kaldı. Nefertari başını Ramses'in omzuna dayamış olarak Nil'in karşı kıyısına geçerken soluğunun son haftalardakine oranla biraz düzeldiğini hissetti. Kralın aşkı da tanrıçasının büyüsü kadar etkiliydi. Bir araba onları ulular ulusu diye anılan ve kraliçe Firavun Hatshepsut'un eseri olan sırtını kayalara dayamış teras biçimindeki tapınağa götürdü. Tapınağın önündeki bahçede Punt, Dipnot, Punt, Cezüretil Arap, Arap Yarımadası, ülkesinden getirilmiş güzel çiçekli günlük ağaçları vardı. Burada aşk, güzellik ve yıldızların hükümdarı tanrıça Hathor egemendi. Bu tanrıça Sekmet'in gücünün olumlu bir biçime dönüşmüş hali değil miydi? Tapınağın binalarından biri bir nekaat merkeziydi ve orada hastalar günde birçok kez banyo alıyor, bazen de uyku kürü yapıyorlardı. İçlerinde ılık su bulunan küvetlerin tabanlarına yazılmış hiyeroglif metinler hastalıkları uzaklaştırıyordu. Nefertari, sana uzun bir dinlenme süresi gerekli. Kraliçelik görevlerim, senin ilk görevin kralla kraliçenin Mısır'ın temel taşı olmayı sürdürebilmeleri için hayatta kalmaktır. Bizi yok etmek isteyenler, ülkeyi zayıflatmak için bizi birbirimizden ayırmak istiyorlar. Deir-ül Bahri Tapınağı'nın bahçesi başka bir dünyaya aitmiş gibi görünüyordu. Günlük ağaçlarının yaprakları kışın ilk güneşi altında parlıyordu. Az derine yerleştirilmiş su kanalları, havanın sıcaklığına göre değiştirilebilen sürekli bir sulama sağlıyordu. Nefertari Ramses'e karşı duyduğu sevginin daha da büyüdüğünü, hudutsuz bir gök gibi ışıdığını hissediyordu. Kralın bakışı onun da aynı duyguyu paylaştığını kanıtlıyordu. Ama bu mutluluk her yönden gelen saldırılar sonucu her an yok olma tehlikesi altındaydı. Benim için Mısır'ı feda etme Ramses. Şayet ben ölecek olursam kraliçe olarak güzel İset'i al. Sen hayattasın Nefertari ve ben seni seviyorum. Yemin et Ramses. Hayatının bundan sonraki çizgisini yalnız Mısır'ın yönlendireceğine yemin et. Sen bütün benliğini Mısır'a adadın. Vereceğin sözde önemli olan bir ülke halkının hayatı ve geleceğidir. Onun ötesinde söz konusu olan atalarımızın kurduğu uygarlık. Bu uygarlık olmasaydı dünya çıkarcı ve adaletsiz barbar sürülerine teslim edilirdi. Seni bütün kalbimle seviyorum ve ölürken de en son düşüneceğim şey bu aşk olacak. Ama seni zincire vurma hakkına sahip değilim çünkü sen firavunsun. Taş bir sıraya oturdular. Ramses Nefertari'yi kendine doğru çekti ve birinci hanedanlıktan biri tüm kraliçelere söylenen geleneksel sözleri tekrarlayıp sen Horus ile Set'i aynı varlıkta görebilen kişisin dedi. Firavun senin bakışların sayesinde var. Senin sayende ışığı toplayıp iki ülkenin üzerine yayıyor. Benden önce gelen bütün hükümdarlar Maat yasasıyla beslendiler ama hiçbiri bir başkasına benzemedi çünkü hepsinin kendine göre kusurları oldu. Ama senin bakışın eşsiz Nefertari. Mısır'ın ve Firavun'un bu bakışa ihtiyacı var. Nefertari felaketin tam ortasında yeni bir aşk keşfediyordu. Heliopolis yaşam evinin arşivini incelerken görünmeyen düşmana karşı ne yapılması gerektiğini buldum. Sekmet ile Hathor'un çift gücü ve bu tapınakta yapacağın dinlenme ile enerjin artık azalmayacak ama bu yeterli değil. Pir Ramses'e mi gideceksin? Hayır Nefertari. Belki de seni kesin olarak iyileştirecek bir ilaç vardır. Hangi ilaç? Arşive göre yüzyıllardan bu yana unutulmuş ve nerede olduğu bilinmeyen bir kentte Nubya'dan getirilmiş ve tanrıça Hathor'un koruması altında olan bir taş varmış. Bu kentin nerede olduğunu biliyor musun? Onu bulacağım. Yolculuğunun çok uzun sürme tehlikesi var. Nil'in akıntısı dönüş yolumu kısaltacak. Kayıp kente çabucak ulaşabilirsem yokluğum kısa sürecek. Ya Hititler? Annem ülkeyi yönetiyor. Hititlerin saldırmaları halinde sana hemen haber verecek ve birlikte hareket edeceksiniz. Günlük ağaçlarının yaprakları altında uzun uzun kucaklaştılar. Nefertari kocasını alıkoymak ve günlerinin geri kalanını onun yanında bu tapınakta geçirmek isterdi. Ama o kraliçeydi ve Ramses de Mısır firavunu. 42. Nita yalvaran bakışlarla Ofir'e baktı. Yapmanız gerek yavrum. Hayır, canım çok acıyor. Bu büyünün etkili olduğunu gösterir. Devam etmek zorundayız. Derim, kralın ablası seni tedavi edecek. Hiçbir yara izi kalmayacak. Akhenaton sülalesinden gelen kız büyücüye sırtını döndü. Hayır, artık istemiyorum. Bu ızdıraba dayanamıyorum. Ofir kızı saçlarından çekti. Yeter artık. Bıktım senin kaprislerinden. Ya dediğimi yaparsın ya da seni mahzene kapatırım. Yalvarırım, bana bunu yapmayın. Sarışın medyum kapalı yerlerde kalmaktan ürktüğü için en çok bu cezadan korkuyordu. Laboratuvarıma gel. Göğsünü aç ve arkaüstü yat. Ramses'in ablası Dolant, büyücünün sert davranışını üzülüyordu. Ama gene de ona hak vermiyor değildi. Saraydan gelen son haberler mükemmeldi. Tedavisi olmayan esrarengiz bir hastalığa yakalanan Nefertari Tebe gitmişti. Orada Tanrıça Hathor'un hüküm sürdüğü Deyrül Bahri'de kalacaktı. Ağır ağır can çekişmesi Ramses'in kalbini paramparça edecek, o da kadere teslim olacaktı. Şener için iktidar yolu ardına kadar açılacaktı. Ramses başkentten ayrılır ayrılmaz Seraman'a Pir Ramses'in dört kışlasına ayrı ayrı giderek üst rütbeli subaylara eğitimi yoğunlaştırmalarını emretti. Paralı askerler hemen maaşlarına zam yapılmasını istediler. Bununla da yetinmeyip muvazzaf askerlerin de benzer istekte bulunmalarını teşvik ettiler. Sardunyalı boyunu aşan bir sorunla karşılaştığı için durumu Ameni'ye iletti. O da ana kraliçeden ne yapılması gerektiğini sordu. Yanıt çabuk geldi. Muvazzaf askerlerle paralı askerler ya boyun eğecekler ya da yerlerine yeni askeri alınmış gençler yetiştirilecekti. Şayet Seraman'a eğitim sırasında olumlu gelişmeler görerek memnuniyetini belirtecek olursa belki özel bir prim verilebilecekti. Askerler boyun eğdiler. Sardunyalı kendini diğer görevlerine verdi. Kahya Rum'un Nefertari'nin şalını verdiği büyücüyü bulmaya çalışmak. Ramses kuşkularını ondan saklamamıştı. Kraliçenin garip hastalığı ve Rom'un garip ölümü bu kuşkuları doğrular nitelikteydi. Şayet şu lanet kahya ölmemiş olsaydı eski korsanın onu konuşturması zor olmazdı. Evet, Mısır'da işkence yasaktı. Ama kral ailesine karşı kara büyü kullanılarak işlenmek istenen suikast, bazı kuralların göz ardı edilmesini gerektirecek kadar önemli değil miydi? Rom ölünce sırrını da kendisiyle birlikte şeytanların yaşadığı hiçliğe götürmüştü. Ve suç ortağına giden yol böylece kesilmişti. Yine başka bir ipucu olamaz mıydı? Ne de olsa Rom çok konuşan bir adamdı. Belki de bir suç ortağı vardı. Kadın bir suç ortağı. Rom'un yakınlarını ve emrinde çalışanları sorguya çekmek, kendi ikna yöntemlerini kullanması koşuluyla iyi sonuç verebilirdi. Seraman'a hemen Ameni'nin bürosuna gitti. İzleyeceği yolu kabul etmesi için sekreteri ikna edecekti. Saraydaki bütün hizmetçiler ve uşaklar kuzey kışlasına çağrıldılar. Çamaşırcılar, oda hizmetçileri, makyajcılar, berberler, aşçılar, temizlikçilerle öteki hizmetçi ve uşaklar, Seraman'ın sert ifadeli okçular tarafından korunan bir silah deposuna toplandılar. Sardunyalı başında kaskı, vücudunda zırh ile göründüğü zaman herkesin kalbi sıkıştı. Seraman'a sarayda yeni hırsızlıklar yapıldı diye açıklamada bulundu. Tanrıların cezalandırdığı rezil ve aşağılık bir insan olan Kahya Rom'un bir suç ortağının bu hırsızlıkları yaptığını biliyoruz. Sizi teker teker sorguya çekeceğim. Şayet gerçeği öğrenemezsem hepiniz karge vahasına sürgün edileceksiniz. Ve orada suçlu olan nasıl olsa konuşacak. Seraman'a yalan söylemesi ve yasal dayanağı olmayan tehditleri savurması için Ameni'den izin alana kadar çok uğraşmıştı. Hizmetçilerden herhangi biri Sardunyalı'nın bu davranışı için mahkemeye başvursa Seraman'a hüküm giyerdi. Kralın özel muhafız kıtası komutanının korkunç görüntüsü, buyurgan sesi ve toplantının yapıldığı salonun kaygı verici havası herhangi bir protestoyu caydırıyordu. Seraman'ın şanslı günüydü. Soruşturmanın yapıldığı odaya giren üçüncü kadın konuşkan biri gibi görünüyordu. Benim görevim solmuş çiçekleri kaldırıp yerine yeni koparılmış çiçekler koymaktan ibarettir diye açıkladı. Bu Rom'dan nefret ediyordum. Sebep neydi? Beni yatağına attı. Kabul etmeyecek olsaydım beni işimden kovardı. Şikayet etseydiniz Rom işinden atılırdı. Hep böyle söylenir, hep böyle söylenir. Hem sonra Rom bana onunla evlenecek olursam küçük bir servet vaat etmişti. Nasıl zengin olmuştu? Bu konuda pek bir şey söylemek istemiyordu. Ama yataktayken onu biraz konuşturmayı başardım. Size ne söyledi? Çok ender bir eşyayı çok pahalıya satacağını. Onu nereden bulacaktı? O eşyayı geçici çalışan bir çamaşırcı sayesinde elde edecekti.